الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi ele alıyorduk. İnnemâ cu'ilel imamu li'utemme bihi. İmam kendisine uyulması için, tabi olunması için kılınmıştır. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imam tekbir aldığında siz de tekbir alın, imam tekbir almadan siz de tekbir almayın diyerek hadis-i şerifi geçen hafta açıklamıştık. En son faydeler kısmında kaldık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diyoruz ki namaz kılan, cemaat ile namaz kılan bir kimse imama ancak şu dört şekilde tabi olabilir. Ya imamdan önce hareket eder, ya imam ile aynı anda hareket eder, ya imamdan çok geri kalarak hareket eder, dördüncüsü de imamın akabinde hareket eder. Bunlardan, bu hareketlerden, imama tabi olmadan, bu dört tane kısımdan hangisi doğru olanı veyahut da hangileri? Diyoruz ki en son söylediğimiz, yani imamın akabinde hareket etmesi. Diyoruz ki eğer bir kimse imamdan önce hareket eder ise, diyoruz ki eğer bu imamdan önceki hareket kısmı tekbiratül ihram dediğimiz namaza başlangıç, iftitah tekbiri ise, diyoruz ki o kimsenin namazı batıldır. Çünkü hala imama tabi olmamıştır. Neden? Çünkü düşünün, imam daha tekbir almadan cemaatten birisi tekbir aldığı zaman kendisine tabi olacağı imam daha namaza girmedi. Eğer ona tabi olmak istiyor isen neyi beklemen gerekiyor? Onun tekbir almasını beklemen gerekiyor. Bu kimse ne yapar? Eğer bunu fark eder ise imamın namaza başladıktan sonra yeniden tekbir alarak namaza girmesi gerekir. Ve yine diyoruz ki diğer tekbirler ile alakalı ilim ehlinin ihtilafı var. Yani intikal tekbirleri ile alakalı. Dedik ki iftitah tekbiri imamdan önce alındığı zaman namaza girilmemiş olur. İmama tabi olunmaz. Peki intikal tekbirlerinde durum nasıl? Bu konuda dedik ki ilim ehlinin ihtilafı var. Birinci görüş diyor ki eğer bir rukun geçti ise namazı batıl olur. Yani adam imamdan önce rukuya eğildi ve rukudan doğrulduğunda imam hala ruku etmemişti. Ne yaptı? Bir rukun imamın önüne geçer ise namazı batıl olur diyor. Bir grup ilim ehli diyor ki imamdan bir rukun dahi önce hareket etse namazı batıl olmaz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamdan önce hareket etmenin vehametini, büyüklüğünü, azametini anlatırken bize şu hadis-i şerifi İlim ehli aktarıyor. Sahih Bukhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamdan önce hareket eden kimseden bahsederken diyor ki اَمَا يَخْشَى اَلَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ. İmamdan önce başını kaldıran kimse, imamdan önce başını kaldıran kimse şundan korkmaz mı? Diyor ki اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ. Allah Azze ve Celle'nin onun başını eşek başına çevirmesinden ev yahut yec'ale suratehu surate himarin, onun suretini, şeklini eşek şekline çevirmesinden korkmaz mı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tehdit vari sözü kim için kullanıyor?
İmamdan önce
başını kaldıran, yani imamdan önce hareket eden kimse için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibareyi kullanıyor. Ve biz de diyoruz ki eğer bu tehdit neyi içeriyor? Bu nehi, bu yasak, bu tehdit. Diyoruz ki bu işin haram olduğunu içeriyor. Demek ki imamdan önce hareket edilmemesi gerekliliğini söylüyoruz. İkinci durum, dedik ki imam ile birlikte hareket eder ise. Yine bu iftitah tekbirinde ise o kimse için bu kimse hala namaza girmemiştir diyoruz. Çünkü imam ile birlikte aynı hareketi tekbiri aynı anda almak, tabi olan Değil mi? İmama tabi olan kimsenin yapacağı şey değildir. Çünkü imama tabi olmak demek onunla birlikte aynı hareketi yapmak değil. Doğru olan ne? Akabinde yapmak. İmamla birlikte aynı anda tekbir aldığın zaman imama tabi olmuş olmuyorsun. Diyoruz ki bu iftitah tekbirinde ise yine diyoruz ki bu kimse tabi oldu, imama hala ne yapamadı? Tabi olamadı. Çünkü onunla birlikte aynı anda hareket etti. Çünkü imam Allahu Ekber dedikten sonra ne yapmış oluyor o kimse? İmama tabi olması için fırsat doğuyor. Aynı anda yapıldığı zaman tekbiratul ihram ise ilim ehli diyor ki bu doğru değildir. Diğer intikal tekbirlerinde gerçekleşiyor ise bazı ilim ehli bunu kerih görmüş, mekruh olduğunu söylüyor. Bazı ilim ehli de bunun haram olduğunu söylüyor. Çünkü bu aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? La terka'u hatta yerka'a. İmam ruku etmeden siz de ruku etmeyin. Demek ki imam ile birlikte hareket etmememiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imam ruku etmeden, imam tekbir almadan, imam secdeye gitmeden bizim de tekbir almamamızı, rukuya gitmememizi ve secdeye gitmememizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiğini görüyoruz. Diyoruz ki dördüncü durum imamdan sonra, üçüncü durum imamdan sonra çok bir vakit geçerek hareket etmek. Yani düşünün imam rukuya gidiyor. Rukudan doğruluyor. Secdeye gidecek. Sen daha ne yapmıyorsun? Rukuya gitmemişsin. Diyoruz ki bu da aynı şekilde doğru olan bir şey değil. Ancak bir mazeretten dolayı oldu ise bunda da bir beis yok diyoruz. Ne gibi? Mesela imamın sesi arkaya cemaate ulaşmıyor. Mikrofonda bir sıkıntı var. İmam rukuya gitti. Arkadakiler hala kıyamda. Neden? Çünkü sesi duymamışlar. Bundan dolayı geç kalmışlar. Diyoruz ki yani bir özürden dolayı ise bundan dolayı kimseyi ne yapmıyoruz? Kınamıyoruz. Ama bunun haricinde eğer imama tabi oldu isen namazda ne yapamazsın? Ondan çok geri kalamazsın. Ona tabi olman gerekiyor. Dördüncü olarak da diyoruz ki imama tabi olmak. Yani bu hallerden, durumlardan bir tanesi de imama tabi olmak. Bu ne demek? İmam tekbir aldıktan sonra, imam Allahu Ekber deyip namaza başladıktan sonra onun akabinde ne yapıyoruz? Tekbir alıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? İza kebberal imamu. İmam tekbir aldığında fekebbiru. Siz de ne yapın? Tekbir alın. Demek ki imam tekbiri bitirdikten sonra bize de namaza başlamak ne oluyor? Cemaat ile namaza başlamak meşru oluyor. O yüzden ilim ehli diyor ki İmam namaza başladıktan sonra kişinin üstüyle başıyla oynaması, işte çıkartıp cebinden misvakla dişlerini misvaklaması, bundan dolayı geç kalması diyorlar, uygun olan şeyler değildir. Bu hazırlıkların ne zaman yapılması gerekiyor? İmam namaza başlamadan önce. Demek ki iftitah tekbiriyle imam namaza giriyor ise akabinde gecikmeden ona tabi olup namaza başlamak en doğru olanı, bu haller arasında en doğru olanı ve tek olanı bunun olduğunu söylüyoruz. Ve yine burada imama tabi olmak ile alakalı Ahmet İbni Hanbel Rahimullah diyor ki eğer diyor imam sabah namazında kunut yapsa sen de diyor onunla birlikte ne yaparsın? Kunut yaparsın. Çünkü sen imama tabi olduğunda bu hususta da ne yapmak zorundasın ona? Tabi olmak zorundasın. Ve yine namazda başka bir mesele ile alakalı Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimeullah da diyor ki eğer sen istirahat oturuşunu yani celsetül istiraha dediğimiz bu istirahat oturuşu hangi oturuş? Birden ikiye kalkarken ikinci secdeden sonra oturup kalkmak veyahut da üçten dörde kalkarken o istirahat oturuşu bazı ilim ehli bunun mutlak olarak sünnet olduğunu söylüyorlardı. Bu dersi almıştık hatırlarsınız. Bazı ilim ehli eğer ihtiyaç var ise bunun meşru olduğunu söylüyorlardı. Bazı ilim ehli de bunun meşru olmadığını söylüyorlardı. Diyor ki Şeyhülislam İbni Teymiye eğer imam istirahat oturuşunu meşru görüyor ise bunu sünnet olarak görüyor ise cemaat bunu sünnet olarak görmese dahi İmama ne yapması gerekir? Uyması gerekir. Neden? Neden? Diyoruz ki imam istirahat oturuşunu sünnet olarak görüyor. Ama cemaat bunu sünnet olarak görmüyor. İmam istirahat oturuşunu uyguluyor ise cemaat de bunu uygulaması gerekir mi? Diyoruz ki gerekir. Neden? Çünkü eğer bunu uygular ise, yani bunu uygulamaz ise cemaat, bunu sünnet olarak görmediği zaman imam istirahat oturuşundayken o ne yapacak? Ayağa kalkacak. İmamı geçmiş olacak. Veyahut da tam tersi. Eğer imam istirahat oturuşunu sünnet olarak görmüyor ama arkasındaki cemaat görüyor ise diyor ki burada cemaat ne yapar? İmama tabi olur. Eğer imam oturmuyorsa onlar da ne yapmazlar? Oturmazlar. Neden? Çünkü imama uymak ile emrolundukları için imamdan fazla ne yapmazlar? Geri kalmazlar. Diyor bunların hepsi, diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, hepsi yani bu verdiğim şey böyle görmemene rağmen bu fiilleri yapıyor olman neyi gösterir? Demek ki namazda, cemaatte imama uymanın ne kadar önemli olduğunu, hatta bir şeyi sünnet görsen veyahut da görmesen dahi imama tabi olmak için bunu terk etmenin gerekli olduğunu bize aktardığını görüyoruz. Bu hadisten sonra arkadaşlar bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ أَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ف۪ي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının safların arkasında kaldığını gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arka saflarda olduğunu görüyor. Yani ön saflara ne yapmıyorlar? Birinci safa iştirak etmiyorlar. Gelmediklerini, geri kaldıklarını görüyor. Onlara diyor ki ön saflara geçiniz, bana uyunuz ve tabi olunuz ki sizden sonra gelenler de size tabi olup uysunlar. Sizden sonra gelenler de size tabi olup uysunlar buyurdu. Hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Diyor ki ra'a ashabahu ta'akhuran. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının geri kaldığını, geç kaldığını görüyor. İlim ehli diyor ki buradaki ta'akhur, geç kalma zaman olarak da mekan olarak da bu geç kalmayı içerir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin zaman olarak geç kaldığını görüyor. Yani bazı sahabelere bakıyor ki farza ne yapıyorlar? Geç kalıyorlar. İkinci olarak diyorlar ki mekan olarak. Yani mescidin arkasında duruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki tekaddemu. Ön tarafa gelin veyahut da namaza geç kalmayın. Diyerek hem zaman hem mekan olarak ne yapıyor? Sahabeleri uyarıyor. Diyor ki fekale tekaddemu fe'temmu bi. Diyor ki öne doğru gelin ve bana tabi olun. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle sahabelerden neyi istiyor? Birinci safın doldurulmasını istiyor. Daha sonradan gelenler de ne yapacaklar? Birinci safı dolduranlara uyacaklar. İkidekiler, üçtekiler ikidekilere örnek alacak. Dörttekiler, üçtekilere örnek alacak. Bu şekilde saflar tamamlanmış olarak bu şekilde ne olacak? Saflar arkaya doğru ilerleyecek. Diyor ki وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ Sizden sonra gelenler de size uysunlar. Peki burada sizden sonra gelenler size uysunlar sözünden ne anlıyoruz?
Onlar da arka safı doldursunlar. Bir de aslen hocam genel bir hadis değil mi? Yani sizden sonra siz aslen örneksiniz bu ümmete. Yani ya her şeyiniz de size örnek olsunlar.
Ya da şu hocam yani sizin arkanızdakiler beni görmez. Siz beni gördüğünüz gibi.
Şimdi buraya değineceğiz. Sizden sonrakiler sizi örnek alsınlar. Yani ben sizin imamınızım. Siz bana uyuyorsunuz. Birinci saftakiler. İkinci saftakiler size uyuyor. Üçüncü saftakiler ikiye uyuyor. Dörttekiler 3'e uyuyor. Peki buradaki uyma şunu kapsar mı? Mesela geldik, ikinci safa duracağız. İmam rükudan doğruluyor. Tam biz rükuya eğildiğimizde birinci saftakileri hala rükuda yakaladık. Ama imamı yakalamadık. Şu anda biz birinci saftakilere uyduk ya, o rakata yetişmiş olduk mu?
Hayır, yetişmedi.
Diyoruz ki o rakata yetişmiş olmadık. Çünkü burada bizi ilgilendiren kısım ne? İmama tabi olmak. Yoksa buradaki öndekilere tabi olmaktan kasıt, yani onlar rükudan kalkmadığı sürece, onlara yetiştiğimiz zaman rükuyu idrak ettik manasına gelmiyor. Oradaki tabi olmak ne? Şimdi bu yeni dönemde yaşadığımız sistemde teknoloji gelişmiş. Bugün siz Mescid-i Nebevi'de, Kabe'de namaz kıldığınız zaman kaç milyon insan bir arada kılıyorsunuz. Ses arkalara kadar ulaşabiliyor. Ama eski zamanda böyle değildi. Yani düşünün, 1000 kişinin, 1500 kişinin aynı anda namaz kıldığını düşünün. Arka safta olanlar imamın ne okuduğunu dahi duyamıyorlar. Bu durumda diyoruz ki sen neyi takip ediyorsun? Bir öndeki kişiyi takip ediyorsun. Yani bir öndeki safı takip ediyorsun. Baktın onlar rükuya eğiliyor. Sen de ne yapıyorsun? Rükuya eğiliyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi de buna delalet ediyor. Yani diyor ki ön saftakiler, birinci saftakiler imama uyacak. İkinciler bire, üçüncüler ikiye, dördüncüler üçe, bu şekilde ne yapacak? Saflar devam edecek. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهِ Eğer bir kavim, bir topluluk geç kalmaya devam ediyor ise diyor ki يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle de onlara ne yapar? O namazın ecrinden, sevabından almalarını geciktirir, haram kılar. İlim ehli bu şekilde açıklıyor. Eğer sen cemaate geç kalıyorsan, ön saflarda olmaya geç kalıyorsan, ne kadar buna uzak oluyor isen, bu cemaatin ecrini, sevabını alman da sana o kadar geciktirilmiş, uzaklaştırılmış oluyorsun. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne baktığımız zaman cemaate geç kalanları tehdit ettiğini görüyoruz. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin onlara ecri sevabı vermekte geciktireceğini veyahut da onlara haram kılacağını bize aktarıyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لِيَلِينِ مِنْكُمْ اُلِي الْاَحْلَامِ وَالنُّهَى Diyor ki benden sonra ulul ahlam, yani bulu çağına ermiş وَالنُّهَى akıl sahipleri ne yapsın? Saf tutsun. Demek ki birinci safta kimler olması gerekiyor? Bulu çağına ermiş ve akıl sahipleri birinci safı olmalarının gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden istiyor. Neden? Çünkü biraz önce dedik ki birinci saf kime uyacak? İmama uyacak. O zaman burada olanları ikinci saf biri takip edecek, 3-2'yi takip edeceğine göre o zaman diyoruz ki imamı takip edecek, arka tarafa imamın namazını doğru bir şekilde aktaracak akıl sahiplerine ve buluğ çağına ermiş kimselere ihtiyaç var ki imamın namazını bir arka safa ne yapsınlar? Doğru bir şekilde aktarabilsinler ki bu silsile ne olsun? Bu şekilde devam edebilsin. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince arkadaşlar diyoruz ki kim mescidin içinde ise imama tabi olur. Kim mescidin içinde ise imama tabi olur. Çünkü mescid insanların bir araya geldiği, toplandığı, namaz için toplandığı yerdir. O yüzden bir kişi mescidin arkalarında imamı veyahut da ön saftakileri görmese dahi ki bunu düşünürken büyük mescitleri göz önünüzde bulundurun. İşte Kabe gibi, Mescid-i Nebevi gibi değil mi? Mescid-i Nebevi'de aynı anda alt katta, üst katta 1 milyon insan namaz kılıyor. Mescidin en sonundaki ne imamı görüyor, ne onun arkasındaki, ne onun arkasındaki. Belki önünde 100 tane saf var. Hiçbirini göremiyor. Diyoruz ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisine binaen, mescit kapsamı içinde olan kimse, eğer birinci saf imama tabi oluyor ise, 2 ona oluyorsa, 3, 4, 5, 6 bu şekilde geliyor. Sen 100. safta isen ne yapacaksın? Bu şekilde imamın sesini duymuyor olsan dahi, mescit sınırları içindeysen, yani o binanın içindeysen, o imama ne yapabilirsin? Tabi olabilirsin. İmamın sesini duymuyor olsan dahi veyahut da sesini duyup öndeki safları görmüyor olsan dahi imama uyabileceğini bize gösteriyor. Dedik ki bu mescidin içinde kalanlar için. Yani mescidin içinde namaz kılanlar için. Peki mescidin dışından imama tabi olanlar için aynı şey söz konusu mu? Diyoruz ki mescidin dışında olanlar için bazı şartlar var. Mescidin içinde dedik ki her halükarda imamın sesini duysan duymasan, üst katta alt katta olsan, takip edebiliyorsan, tabi olabiliyorsan oluyorsun. Mescidin dışıyla ilgili diyoruz ki bazı şartlar var. Diyoruz ki bunun için öncelikle mescidin dışında kılabilmen için bir zaruretin olması söz konusu. Yani zaruret var ise mescidin dışında ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Ne gibi? Mescidin dolu olması gibi. Mescid dolu. Artık insanlar içeri giremiyor. Bu bir zaruret mi? Zaruret. Peki bu cemaate mescid doldu. Tabi olamayacağız mı? Dışarıda kalan bu cemaate tabi olamaz mı? Diyoruz ki olabilir. Eğer mescid dolu ise saflar ne yapıyor ise, bitişik ise, bu mescidin dışına da taşıyor ise, o zaman diyoruz ki mescidin dışından da o imama ne yapabilirsin? Tabi olabilirsin. O zaman birinci şart neymiş? Bir zaruretin olması söz konusu. Yani mescidin bahçesi ve geri kalan diğer kısmı. Mescidin bahçesinde şimdi biraz sonra ikinci şartları da söyleyeceğiz. Diyoruz ki safların birbirine bitişik olması, arada boşluk olmaması gerekiyor. Yani düşünün, saflar dolmuş, mescid bitmiş. Ondan sonra ne yapacaksın? Bir sonraki kısımda safa duracaksın. Ama adam ne yapıyor mesela? 100 metre, 200 metre geriden cemaate ne yapmaya çalışıyor? Tabi olmaya çalışıyor. Diyoruz ki arada namaz kılanlar olması gerekiyor. Onlara tabi olabilmen için. Arada böyle uzun bir mesafeler bırakmış olmaman gerekiyor. Geldin. Mescide 100 metre var, 200 metre var. 200 metre ilerisi dolu. Sen hala o tarafa doğru gitmeye çalışıyorsun. İmam rükuya eğildi. Hemen orada 3 kişi, 5 kişi yayına gelip saf tutmayacaksın. Ne yapacaksın? Gidebildiğin kadar gideceksin. Safların en sonuna ulaştığın zaman ne yapacaksın? Orada imama tabi olacaksın. İsterse bu ikinci rekat olsun, ister üçüncü rekat olsun, ister dördüncü rekat olsun. Nerede idrak ediyorsan o safları, bitişik olan safları, oraya kadar ne yapmak zorundasın? İlerlemek zorundasın. Diyoruz ki eğer, yani burada neyi engellemeye çalışıyoruz? Biraz sonra ona değineceğiz. Mesela adam evinden cemaate tabi olmak istiyor. İmamın sesini de duyuyor. Diyoruz ki bu adam evinden imama tabi olabilir mi? Diyoruz ki saflar bitişikse olabilir. Şimdi saflar eve kadar gelmiş. Düşünün cadde dolmuş. Mesela bayram namazlarında genelde bu görülebilir. Artık yol da kapanmış. Adamın binasına kadar saflar ulaşmış. İnsanlar bu binada oturanlar oradan imama tabi olabilirler mi? Olabilir. Diyoruz ki olabilir. Ona geleceğiz. Ona da değineceğiz. Şimdi sen düşün cami mesela şu 100 metre ileride. Tamam, imamın sesini duyuyorsun. Namazı baştan sona kadar duyuyorsun. 100 metre ileride, yani 100 metre gerideki evde oturan bir insan o cami cemaatine tabi olabilir mi? Saflar uzanmadı. Sadece sesi duyuyor. Ama şeyde bir netlik var. Yani imam ne zaman rüküye gidiyor, ne kadar rüküden doğruluyor. Diyoruz ki o kimse ne yapamaz? O cemaate tabi olamaz. Sesi duysa dahi. Veyahut da 100 metre ötedeki cemaati, 200 metre ötedeki cemaati görse dahi. Çünkü burada o zaman biz buna cevaz verir isek burada ne olur? Cami cemaatinin bir şeyi kalmaz. Yarın öbür gün dediğin gibi televizyonda da imamı duyuyorum. Televizyon açık, imamı da görüyorum. O zaman Kabe'ye ne yapayım dersin? Uyuyayım dersin. Anladın mı? Demek ki burada cemaat ile alakalı, o cami cemaatinden bahsediyor isek o safların ne yapması gerekiyor? O evlere kadar veyahut da yolun öbür tarafına kadar ulaşması şartı var. Ama mescitte diyoruz ki imamı duymasan sesini, görmesen dahi bir öndeki safı ne yapacaksın? Takip edeceksin. O zaman dedik ki safların birbirine ne yapması gerekiyor? Bitişik olması gerekiyor. İlk kural olarak da ne dedik? Bir zaruretin hasıl olması gerekiyor. Diyoruz ki imam ya da arkasında namaz kılanları görmüş olması gerekiyor. Yani burada neyi kastediyoruz? Yani sen caminin dışındasın. Eğer caminin kapıları açıksa, pencereleri açıksa, saflar enlemesine veyahut da boylamasına devam ediyor ise, sen imama tabi olanları görme şartı burada söz konusu. Dışarıda kılan için. Eğer imamı veyahut da ona tabi olanları görüyor isen, sen o cemaate ne yapabilirsin? Tabi olabilirsin. İmamın sesini duysan dahi veyahut da duymasan dahi. Ama imamın sesini duyuyorsun, önünde cemaat olarak insanları göremiyorsun. Bayağı bir geridesin. Oradan hemen tekbir alıp o cemaate tabi olabilir misin? Diyoruz ki olamazsın. Sesi duysan dahi. Demek ki burada ne gerekiyor? Yani cemaatin dışında kalanları ne yapması gerekiyor? Cemaatin son safını, yani mescitteki safı görüyor olmaları gerekiyor. Eğer bunlar onu görüyorsa onların saf tutması, yani onlar ne yapmış oluyor? Cami içindeki saflara bitişmiş oluyorlar. Bir sonraki, onların bir arkasındaki de onlara tabi olmaları ne diyoruz? Yeterli. Yani caminin içindekini gören dışarıdaki safın onları görüyor olması, arkadaki safların da onlara tabi olmaları için ne? Yeterli. Yani dışarıda kalan herkesin caminin içindekini görme şartı varlığından bahsetmiyoruz. Bu anlaşıldı mı burası?
Hocam.
Yani cemaat düşünün, caminin dışında örnek veriyorum 200 tane saf var. Bu 200. saftaki adam caminin içinde o namaz kılanları görme şartı var mı? Diyoruz ki yok. Ama en öndeki yani o dışarıdaki bahçedeki veyahut da caminin dışındaki adamın neyi görme şartı var? İmamı veyahut da imamın arkasında namaz kılan caminin içindekileri görme şartı oluyor ki o cemaate ne yapabilesin?
Uyabilsin.
Yine burada biraz önce söylediğimiz gibi, o zaman televizyondan ve radyodan o kılınan namaza, Kabe'deki, Mescid-i Nebevi'deki kılınan namaza tabi olunmaz diyoruz. Çünkü hatırlarsanız ilk hafta cemaat sözünü açıklarken ne demiştik? Zaman ve mekan birlikteliği olması gerekiyor. Şimdi sen Kabe'de atıyorum öğle namazı kılınıyor. Türkiye'de de aynı vakitte öğle namazı kılındığını farz edelim. Zaman olarak bir birliktelik var mı?
Var.
Peki mekan olarak bir birliktelik var mı? Yok ise o zaman sen o cemaate ne yapamazsın? Tabi olamazsın. Demek ki zaman ve mekan olarak birlikteliğin olması cemaatte önemli olan iki husus, birbirinden ayrılmayan iki şart. Yani biri yerine gelip diğeri yerine gelmiyor ise sen o cemaate tabi olamayacağını bize gösteriyor. Ve yine başka bir faide olarak diyoruz ki, özürsüz bir şekilde ilk saftan geri durmaktan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakındırıyor. Diyor ki la yazale kavmun yetaahharuna hatta yuahhirahumullah. Eğer bir topluluk, bir kavim geri duruyor ise, geri durmaya devam ediyor ise Allah azze ve celle de o cemaatin sevabından, ecrinden onları ne yapar? Geri bırakır. Yani onları bu ecirden mahrum kılar. Demek ki namazda cemaat ile kılınması söz konusu ise safların dolması gerekiyor. Ve aynı zamanda ilk saflarda, bunların arasında da en ön safta bulunulması gerekiyor. Ve yine başka hadis-i şeriflerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birinci safta namaz kılmaya teşvik ettiğini görüyoruz. Onlardan bir tanesine diyor ki لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا. Diyor ki eğer insanlar birinci safta ve ezan okumadaki fazileti biliyor olsalardı, ona erişmek için kura çekmeleri gerekseydi, muhakkak ki ne yaparlardı? Onun için birbirleriyle kura çekerlerdi, yarışırlardı. Yani birinci saftaki fazileti ve ezan okumadaki fazileti eğer insanlar bilmiş olsalardı, bunun için de hani sen diyorsun ki ben ezan okuyacağım. Öbürküsü diyor ki hayır ben okuyacağım. Başka birisi diyor ki hayır ben okuyacağım. Veyahut da en ön saf 30 kişi oluyor, alıyor. Ama 50 kişi diyor ki bugün ben kılacağım. O zaman diyorsun ki burası 30 kişi alıyor, 50 kişi almıyor. O zaman ne yapacağız? Kura çekeceğiz. 30 kişi aramızdan bu ön safta kılacak. Eğer fazileti bilselerdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bunun için birbirleriyle ne yapardı? Yarışırlardı, kura çekerlerdi. Ve başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki hayru sufufur ricali evveluha. Diyor ki ricaller için, erkekler için namazdaki en hayırlı saf nedir?
İlk saftır.
Demek ki ilk safta namaz kılmanın ayrı bir ecri, ayrı bir fazileti olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Zeyd ibn-i Thabit radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ اِحْتَجَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً بِخَسَفَةٍ فَصَلَّى ف۪يهَا فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ الْحَدِيثِ ف۪يهِ اَفْضَلُ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Zeyd bin Thabit radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma yapraklarından yapılmış bir odaya yerleşti ve orada namaz kıldı. Bazı kimseler ona tabi oldular ve onunla namaz kılmak için geldiler. Hadisin devamında şu ifade vardır. Bir kimsenin farz namazlar dışında kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır. Bu hadis muttefakun aleyhtir. İhtecara hücreten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içinde kendisine hurma yapraklarından yapılmış bir oda ediniyor. Mescidin içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma yapraklarının birbirine geçirilip hasır haline getirilmiş o hurma yapraklarından kendine ne yapıyor? Bir oda ediniyor. Niçin bunu yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Orada Rabbi ile yalnız kalabilmek için, tabiri caizse halvete çekilebilmek için, orada Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için, kendisini ibadete vermek için, mescidin bir kısmında kendine böyle bir oda ediniyor. Daha sonradan orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada gece kalkıp ne yapıyor? Teheccüd namazı kılıyor. Bazı ilim ehli bunu şu kıssaya yoruyorlar, oraya götürüyorlar. Diyorlar ki hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyor, insanlar arkasına çıkıyor birinci gün, üçüncü gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık onlara çıkmayı bırakıyor. Diyor ki eğer çıkarsam o gece kılınan gece kıyamülleyl namazı, eğer çıksaydım sizin üzerinize farz kılınmasından korkuyordum dedikleri kıssanın bu hadiste anlatılan kıssa olduğunu söylüyorlar. فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ. Bazı kimseler de kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece ne yapıyor? Burada namaz kılıyor. Biz de ne yapalım? Ona tabi olalım diyerek insanlar bu şekilde ne yapıyor? Mescitte toplanıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fasallu bi salatihi kılmış olduğu o namaza ne yapıyorlar? Tabi oluyorlar. Demek ki kıssa neymiş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kendisine bir oda ediniyor. Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, anmak için, ibadet etmek için. Ve onun akabinde de sahabeler bunun farkına varıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o oda içinde namaz kıldığını görüyorlar. Ve onun namazına ne yapıyorlar? İştirak ediyorlar. Onunla birlikte arkasında saf tutup o namaza iştirak ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قَدْ عَلِمْتُ صَنِيَكُمْ اَوْ مَا تَفْعَلُونَ. Sizin diyor bu yapmış olduğunuzu biliyorum. Artık Allah Resulü Aleyhisselam insanlar arkasında saf tutunca onların Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazına iştirak ettiğini ne yapıyor? Anlıyor. Ondan sonra diyor ki فَصَلُّوا اَيُّهَا النَّاسُ ف۪ي بُيُوتِكُمْ. Ey insanlar diyor ki evlerinizde namazları kılın. فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَ. Kişinin diyor farz namazlar dışındaki en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara neyi irşad ediyor? Evlerinde bu namazları, gece namazını veyahut da diğer namazları evlerinde kılmalarını söylüyor. Diyor ki ancak farz olan namazlar bundan müstesnadır. Bu hadis-i şerif bile bize neyi delalet ediyor? Demek ki farz namazlar nerede kılınması gerekiyor? Camide, cemaat ile kılınması gerekiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunu irşad ediyor. Neden? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Düşünün mescitler Allah Azze ve Celle'ye en sevgili olan mekanlar değil mi? Değil mi? Buna rağmen niye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kılmayın da gidin evinizde kılın diyor?
Evlerinizde kabirlere çevirin.
Evdeki ailesine
Demek ki birden fazla faydası var. Bunların birincisi diyoruz ki kişinin evde kıldığı namaz ihlasa delalet eder. Sen evde namaz kıldığın zaman diğer insanlar bunda bu kıldığın namazdan haberdar olabilir mi? Eğer anlatmazsan namazlar olamazlar. Eğer bunun riyasını yapmıyorsan ya dün akşam işte 1 ile 3 arası kalktın bir gece namazı kıldın diye bunu dillendirmiyorsan bu neye delalet eder? İhlasa delalet eder. Öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neye irşad ediyor? Yani demek ki evinizde kılsanız bu ihlas açısından daha güzeldir. Bu şu demek değil. Mescitte kıldığı zaman insan bu riya olduğunu gösterir mi? Her zaman göstermez. Ama insanların bunu bilmemesi ihlas açısından nedir? Daha üst noktadadır. İkinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evler diyor Allah Azze ve Celle'yi zikrederek ona itaat ederek nurlanır. Yani insanın evinde namaz kılması o evlerin ne yapmasını gösterir? Nurlandığını gösterir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذ۪ي يُذْكَرُ ف۪يهِ وَالْبَيْتُ الَّذ۪ي لَا يُذْكَرُ ف۪يهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin zikredildiği evin misali ve Allah Azze ve Celle'nin zikredilmediği evin misali ölü ile dirinin misali gibidir. Üçüncü bir fayda olarak İlyas kardeşinin dediği faydayı zikredebiliriz. Eğer kişi bu nafile namazları evinde kılar ise hanımına, çoluğuna, çocuğuna bu ölçüde ne yapmış olur? Örnek olmuş olur ki onlar da ne yaparlar bu şekilde? Namazlarını kılarlar. Onlara örnek teşkil etmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا Diyor ki benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا Ne demek? Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Ne demek? Normalde bayram ne demek? Bayram. İd kelimesi. İd. Bayram. Dönüp gelen. Değil mi? Belli bir vakitte dönüp gelen. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Yani sürekli gelip benim kabrimi ziyaret etmeyin. Diyor ki وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا Evlerinizi de kabirlere çevirmeyin. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zaman o evlerde kabirlerde ne yapılmaz?
Namaz kılınmaz.
Namaz kılınmaz. Demek ki evlerinizde ne yapın? Namaz kılın ki o evler neye benzemesin?
Kabirlere benzemesin.
İçinde namaz kılınmayan kabirlere kılınmasının yasak olduğu diyelim. Kabirlere benzemesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَصَلُّوا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِي حَيْثُ كُنْتُمْ Diyor ki bana salatu selamda bulunun. Bana bulunduğunuz salatu selamlar bana ulaştırılır. Demek ki ilk hadisin ilk kısmını okuyoruz. Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. O zaman Allah Resulü Aleyhisselam kabrini sürekli ziyaret etmememiz gerekiyor. Normalde biz orayı niye ziyaret etmek istiyoruz? Ona salatu selamda bulunmak için. Allah Resulü Aleyhisselam hadisin sonunda bize ne yapıyor? Doğruyu irşad ediyor. Diyor ki bana salatu selam etmen için kabrime gelme zorunluluğu yok. Bana salatu selamda bulunun ki bu salatu selamınız bana ne yapsın? Ulaştırılsın. Demek ki bizler buradan Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed dediğimiz zaman melekler bizim bu selamımızı en iyi aradaki vasıtalar bizim bu selamımızı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyor. Başka bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin gezici melekleri vardır. Onlar diyor ümmetinden selam edenlerin selamını kime ulaştırırlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırırlar. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olan bölüm ne? La tettehidu buyutekum kubura. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabirlerde yasak olan şeylerden bir tanesi ne?
Namaz
kılmak. Demek ki evlerinizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılın diyor. İllel mektube. Biraz önceki söylediğimiz hadis-i şerifte farz namazlar bundan mektube. Size yazılmış olan farz kılınmış namazlar bundan müstesnadır. Demek ki farz olan 5 vakit namaz nerede kılınması gerekiyor? Cemaat halinde, mescitte kılınması kim için farz? Ümmetin erkekleri ve özür sahibi olmayan kimseler için. Eğer bir insanın şer'i bir özrü var ise o cemaate gitmesinden dolayı, gitmemesinden dolayı sorumlu tutulmaz. Özür sahipleri, şer'i özür sahipleri diyelim. Bundan müstesna. Burada diyoruz ki mescitte oda edinmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili bize neyi gösteriyor? Mescidin bir kısmını bir oda edinilebileceğini gösteriyor. Ama diyoruz ki burada bir şart var. Eğer Müslümanların yani Müslümanlara bir sıkıştırma olmuyor ise, bir darlık vermiyor ise, bir zahmet vermiyor ise mescitte böyle oda edinilebilir diyor bir ilim ehli, bir grup ilim ehli. Eğer Müslümanlara, çünkü düşünün Mustafa bir mescidin bir tarafını çeviriyor, Muhammed çeviriyor, öbür Muhammed, Yunus Hoca, ben, herkes bu işe kalkışırsa cemaat ile namaz kıldığın zaman mescidin %90'ı dolmuş olabilir. O zaman diyoruz ki eğer buna ihtiyaç var ise ve aynı zamanda ne olmuyor ise Müslümanlara bir zahmet, sıkıntı olmuyor ise. Bir grup ilim ehli de diyor ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun konumunda olan kimselere mahsustur. Yani devlet yöneticilerine. Eğer devlet yönetici bir ihtiyaca binaen mescidin bir kısmında kendine bir oda ayırıyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi, diyorlar bunlar için meşrudur ama onun dışında kalan, geri kalan diğer insanlar için meşru değildir. Eğer bunun meşru olduğunu söyler isek bu mescitte diğer insanlara neye sebebiyet verir? Eziyete, sıkıntıya sebebiyet verebilir. Diyoruz ki imamlığa niyet etmeyen kimsenin arkasında ona tabi olmanın cevazı vardır. İmamlığa niyet etmeyen kimsenin arkasında onu kendine imam tayin edip onun namazına iştirak etmenin cevazına delalet vardır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o odanın içinde namazı ne yapıyor? Kendi başına kılıyor. Arkadaki sahabeler onun namaz kıldığını anlayınca onun namazına ne oluyorlar? Tabi oluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken imamlığı murad ediyor mu? Etmiyor. Demek ki imamlığı murad etmese dahi birisi bir namaza başladı ise arkasında, onun arkasında ona cemaat ne bulabilir? Olunabilir. Buna delalet eden bir hadis-i şerif. Diyoruz ki eğer imam ile cemaatin arasında bir hail, bir set var ise onun arkasında da imama ne olunabilir? Tabi olunabilir. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendine bir oda ediniyor. Bu oda edindiği şey ne? Hurma yapraklarından yapılmış. Cemaat onu ne yapmıyorlar? Görmüyorlar ama sesini duyuyorlar. Demek ki mescidin içinde imamı görme şartı söz konusu değil. Yani düşünün, ilim ehli bakın buralardan nasıl hükümler çıkartıyor. Şimdi sen bugün Mescid-i Nebevi'de, Kabe'de namaz kıldığın zaman, değil mi? Dedi ki arka saflardasın. İmamı görmüyorsun. O cemaate tabi olabilir misin? Diyoruz ki olabilirsin. Ama bir sana dese ki imamı görmüyorsun. Buna delilin ne? O cemaate nasıl, görmediğin imama nasıl tabi oluyorsun? Diyoruz ki bu hadis-i şerifler buna delalet ediyor. Sahabeler orada imamı görmüyorlardı. Geçen bundan önceki aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İlk saftakiler bana tabi olsun. Ondan sonra gelenler onlara tabi olsun. Demek ki bu ne yapacak? Bu saflar arkaya doğru gittiğinde en arkada kalanlar ne imamı ne de ilk safta olanları görmeyebilir. Demek ki mescidin içinde isen ona tabi olabilirsin. Çünkü o mescit o cemaati barındırıyor. Yani o mescitte insanlar niçin toplanıyorlar? O vaktin namazını birlikte eda etmek için. Mescidin demek ki büyük olması o cemaate tabi olmamanı gerektirmiyor. Ama biraz önce söylediğimiz gibi mescidin dışında kalıyor isen bunun neyleri var? Belli bir şartları var. Onları yerine getiriyor olman gerekiyor. Ve yine diyoruz ki nafile namazın cemaat ile kılınmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne kılıyor? Teheccüd namazı, gece namazı kılıyor. Bu nafile bir namaz mı? Nafile bir namaz. Demek ki nafile namazlar cemaat halinde ne yapılabilir? Kılınabilir. Ama diyoruz ki bunun adet haline getirilmemesi gerekiyor. Yani sen her gece bir araya toplanıp gece namazı kılıyor isen veyahut da her gün bir araya toplanıp dua namazı kılıyorsan, her gün bir araya toplanıp ne bileyim bu şekilde nafile namazları bir arada kılıyor isen diyoruz ki bunun hükmü ne? Bidat. Ama bazen bu yapılıyor ise bu bize, bu hadis-i şerif bize bunun cevazını gösteriyor. Bunun dışında da biliyorsunuz İbn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile teheccüd namazı kılıyor. Peygamber Efendimiz'in neresinde duruyor? Sol tarafında duruyor. Allah Resulü aleyhisselam arkasından onu ne yapıyor? Sağ tarafını alıyor. Cemaat halinde kılmış oluyorlar. Ondan sonra yine Utben bin Malik radıyallahu anh'ın evine gittiği zaman, Allah Resulü aleyhisselam ziyaret ettiği zaman diyor ki bana evimde bir yerde namaz kıl ki ben de oraya kendime ne edineyim? Musalla edineyim. Allah Resulü aleyhisselam orada namaz kılıyor. Sahabe arkasında namaza duruyor. Yine Ummu Süleym radıyallahu anh'ın evinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Sahabeler arkasında saf tutuyorlar. Bunlar bize neyi gösteriyor? Demek ki bu nafile olan namazlar bazen de ne yapılabiliyormuş? Cemaat halinde kılına biliniyor. Eğer bunu devamlı haline getirir isek bunun bidat olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki evlerde kılınan nafile namazlar mescitlerde kılınan nafile namazlara göre daha faziletlidir. Evlerde kılınan nafile namazlar, mescitlerde kılınan nafile namazlara göre daha faziletlidir. Çünkü Allah Resulü ne diyor? اَفْضَلُ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ Kişinin evinde kılındığı namaz daha faziletlidir. Değil mi? Buradan ne anlıyoruz? Evlerde kılınan nafile namazlar, mescitlerde kılınan nafile namazlardan daha faziletli. Peki, hal böyle ise, o zaman şu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifle nasıl algılamamız gerekiyor? Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Salatun fi mescidi hâza hayrun min elfi salati fî mâ adâ illel mescidil haram. Benim diyor mescidimde kılınan namaz mescidi haram hariç diğer mescitlerde kılınan namazdan kaç? Bin kat. Bin kat daha faziletlidir diyor. Şimdi Medine'de olduğumuz zaman veyahut da Medine'de yaşayan kimseler için düşünelim. Veyahut da orada bulunan bir umre veyahut da hac farizasını yerine getirmek için orada bulunan kimseler için de bu konuyu düşünelim. Şimdi bir hadis-i şerifte Allah Resulü Hocam diyor ki evde kılınan namaz mescitte kılınan namazlardan daha hayırlıdır. Farz namazlar hariç. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü Hocam diyor ki benim mescidimde kılınan bu namaz Kabe hariç, Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletlidir. Peki bu hadisi, bu iki hadisi nasıl cem edeceğiz?
Evinde mi daha faziletli yoksa Mescid-i Nebevi'de mi daha faziletli? Bunu soruyoruz.
Evet. Yani senin sabah namazını evinde mi kılman daha faziletli yoksa Mescid-i Nebevi'de mi kılman daha faziletli? Diyor ki Mescid-i Nebevi'de. Ebu Hanife diyor ki Mescid-i Nebevi'de. Farz, burada yani işte diyorum ki bu hadisi nasıl anlayacağız? Bu sadece farzlarla alakalı mı? Diyor ki salatun nekire olarak gelmiş. Farz namaz demiyor. İlim ehli şunu bu şekilde açıklıyor arkadaşlar. Diyor ki eğer mescitte kılınması meşru olan bir namaz var ise bunun Mescid-i Nebevi'de kılınması evlerde kılınmasından bin kat daha faziletlidir. Örneği verince anlayacağız. Tahiyyetül mescid. Mescitte kılınan bir namaz mı?
Evet.
Evlerde kılınabilir mi? Evet. Kılınamaz. Diyoruz ki senin Mescid-i Nebevi'de kılmış olduğun tahiyyetül mescid diğer mescitlerde, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kıldığın tahiyyetül mescitlerden bin kat daha hayırlıdır. Senin Mescid-i Nebevi'de kılmış olduğun kusuf namazı yani ay tutulması veyahut da güneş tutulması. Çünkü bu namaz meşru oluşu ne? Mescitlerde kılınması. Eğer buna denk geldiysen senin bu namazı mescitte kılıyor olman başka mescitlerde kılmış olduğun kusuf namazından daha faziletlidir. Senin Mescid-i Nebevi'de Ramazan'da kıldığın teravih namazı veyahut da kıyamul leyl gece namazı diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletlidir. Ama senin evinde kılmış olduğun ravatip sünnetler, sabah namazının, öğle namazının ikindi yok, akşam namazından sonra, yatsıdan sonra kılmış olduğun bu sünnetler, evinde kılmış olduğun sünnetler, Mescid-i Nebevi'de kılmış olduğun sünnetlerden daha faziletlidir diyoruz. O zaman bu iki hadisi nasıl birbirinden ayırt ediyoruz? Mescitte kılınması meşru olan namazlar, evlerde kılınan namazlara göre daha faziletlidir. Ama mutlak olarak, sünnet olarak baktığımız zaman evinde kılmış olduğun namaz, ravatip sünnetler gibi mescitte kılmış. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde kılmış olduğun namazdan daha faziletlidir. Diyor ki burada son fayda olarak bunu zikredelim. Burada dersimizi noktalayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَفْتَلُ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ. Kişinin diyor evinde kılmış olduğu namaz. Burada evinde kılmış olduğu namaz bizatihi mi kastediliyor? Yani o adamın kendi evinde kılmış olduğu namaz mı? Yoksa burada genel manada kişi evinde kılar ama bazen arkadaşını ziyaret ediyorsa da onun evinde kıldığı namaz da aynı hükümde midir? Yoksa burada zati olarak kendi evini mi kastediyor? Veyahut da genel manada kişi evinde kıldığı için burada genel manada söylenmiş bir söz müdür? Soru anlaşıldı mı? O mu kastediliyor? Yani fi beytihi diyor ya, evinde kıldığı namaz. Burada evinde kıldığı namazdan kasıt kendi mülkü olan içinde yaşadığı evi ile mi sınırlı? Yoksa kişi genelde bu namazları evinde kıldığı için bu genel manada söylenmiş bir sözdür. Allah Resulü Hocam bunu murad etmiştir. Bazen de insan arkadaşının evinde misafirlikteyken öğle namazı, akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı okunuyor ise o evde kılmış olduğu namaz da bu kapsama girer mi? Yani fazilet bakımından.
Girer.
He, diyoruz ki o zaman buradan kasıt ne? Burada bu ne için söylenmiştir? Genel manada. Yoksa hususi olarak evinde kılarsan daha faziletlidir. Komşuya misafirliğe gittiysen, öğle namazına denk geldiyse o zaman orada sünneti kılman daha faziletli değildir. Evine dön, orada kıl, orada daha faziletlidir demiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu genel manada kişi evinde kıldığı için bu tabir ne yapılmıştır? Kullanılmıştır diyoruz. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da Cabir radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı hadis-i şerifle devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.